Ayrım 9.
Stavo senin gözünde sevilmeye layık mı? İnsanlarla görüşmekten nefret ediyor. Ama samimi bir insan. Onun kadar değerli bir müttefik nasıl sevilmez? Geriye Musa kalıyor. Ona karşı duyduğun dostluğu biliyorum. Ama onu beğenmiyorsun. Hayır Ramses. Bu Yahudinin ileride senin kınamak zorunda kalacağın bazı emelleri var. Koşullar ne olursa olsun ülkeni daima duygularının önünde tut. Musa henüz bir sorun yaratmıyor. Şayet yaratmaya başlarsa senin davranışına yön verecek olan şey maat yasası olmalıdır. Böyle bir deney senin için bile korkunç olabilir Ramses. Tuya buketteki bir zambak sapını düzeltti. Buket yüz çiçeğin görkemine sahipti. Benim yokluğumda iki ülkeyi yönetmeyi kabul ediyor musun? Zaten beni buna zorlamıyor musun? Yaşlılığın sırtıma yüklediği yük ağırlaşmaya başladı. Ramses gülümsedi. Sanmam. Yaşlılığın ne denli güç olduğunu hayal edemeyecek kadar genç ve güçlüsün. Şimdi bana bu uzun yolculuğun gerçek nedenini açıklayacak mısın? Mısır'a ve Nefertari'ye olan aşkım için bu yolculuğa çıkıyorum. Daha fazla enerji üretmeleri için tapınakların gizli ateşini canlandırmak istiyorum. Bizim tek düşmanımız Hititler değil mi? Libyalı Ofir adında biri bize karşı karanlık güçleri kullanıyor. Belki de onun gücüne gereğinden fazla önem veriyorum. Ama hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyorum. Nefertari daha önce bu adamın büyülerinden çok zarar gördü. Tanrılar senden yana oğlum. Kimseye böyle pırıl pırıl bir eşten daha büyük mutluluk verilebilir miydi? Ona gerektiğince saygı göstermemek çok büyük hata olurdu. Bu nedenle onun adını milyonlarca yıl parıldatacak ve kral ile kraliçe çiftliğini Mısır'ın temel taşı olarak gösterecek büyük bir projeye giriştim. Böyle bir gerekliliğin farkında olduğuna göre hükümdarlığın büyük bir hükümdarlık olacak. Nefertari öyle bir büyüdür ki o olmadan hiçbir eylem sürekli olmaz. Şiddet ve karanlık güçler hiçbir zaman yok olmayacak. Ama bu topraklar üzerinde kral ve kraliçe hükümdarlık ettiği sürece barış egemen olacak. Birlikteliğinizi güçlendir Ramses. Bu yüce yapının temel taşı olmasını sağla. Sevgi bir halkın üzerinde ışıldadığı zaman bütün zenginliklerden daha değerli bir mutluluk verir. Buket tamamlanmıştı. Tanrıça çok memnun olacaktım. Zaman zaman Şener'i düşündüğün oluyor mu? Tuya'nın yüzü üzüntülü bir ifade aldı. Bir anne oğlunu nasıl unutabilir? Şener artık senin oğlun değil. Kral haklıdır ve ben onu dinlemek zorundayım. Ama benim bu zayıflığımı hoş görecek misin? Ramses annesini sevgiyle bağrına bastı. Tuya, Tanrılar onu bir mezardan yoksun ederek korkunç biçimde cezalandırdılar dedi. Ben ölümle Kadeş'te karşılaştım. Şener ise çölde karşılaştı. Belki de ruhunu temize çıkarmıştır. Ya hala yaşıyorsa? Bunu ben de düşündüm. Şayet hala eski niyetlerini terk etmeden karanlıklarda saklanıyoruz hoşgörülü olacak mısın? Sen Mısır'ın kendisisin Ramses. Sana saldıracak kim olursa olsun karşısında beni bulacaktır. 22. Ramses Dışişleri Bakanlığı'nın girişindeki Tanrı Tot heykelinin önünde saygı duruşunda bulundu ve sunağın üzerine bir demet zambak koydu. Tanrıların sözü olan hiyerogliflerin üstadı Tot'un iri bir maymun biçimindeki heykelinin gözleri göğe bakıyordu. Ramses'in ziyareti büyük bir onur olduğu için bakanlık memurları çok mutluydular. Aşağı hükümdarı karşıladı ve onun önünde eğildi. Ramses onu kucakladığında tüm dışişleri personeli, kralın böylesine yakın davrandığı birinin emrinde çalıştıkları için gurur duydular. İki arkadaş Ayşe'nin büyük bir incelikle döşenmiş lüks bürosuna kapandılar. Odada Suriye'den getirtilmiş güller, nergisler ve aynı safhalardan oluşturulan çiçek demetleri, akasya ağacından yapılmış dolaplar, lotus figürleriyle bezenmiş arkalıklı iskemleler, süslü yastıklar, bronz ayaklı masalar vardı. Duvarlar gölde yapılan kuş avı sahneleriyle süslüydü. Ramses, azla yetinmeyi hiç yeğlemedin dedi. Burada bir tek Şener'in egzotik vazoları eksik. Onlar kötü hatıralardı. Bakanlık adına onları sattırdım. Zarif giyimi, başında hafif ve parfümlü peruğu, çok düzgün kesilmiş bıyığı ile Aşa, yüksek tabakada verilen bir ziyafete gitmek üzere hazır bekleyen birine benziyordu. Aşa, Mısır'da çok rahat birkaç hafta geçirme fırsatı bulduğum zaman dedi, onun sayısız zevklerinin tadını çıkarıyorum. Ama kralın içi rahat etsin, bana emanet ettiği görevi unutmuyorum. Aşa böyle bir insandı. Biraz edepsiz, uçarı görünümlü, modaya düşkün, kadınlar konusunda çiçekten çiçeğe konan bir adam. Ama öte yanda uluslararası politikanın ustası, bütün ülkelerin coğrafi yapısını çok iyi tanıyan biri ve aklı aykırı da olsa her türlü tehlikeyi göze alabilen bir devlet adamı. Kararlarım hakkında ne düşünüyorsun? Hem şaşırdım hem de rahatladım Majesti. Onları yeterli buluyor musun? En önemli karar ortada yok değil mi? Sanırım protokol dışı bu ziyaretin amacı da o. Bırakın da ben bulayım. Bu karar Kadeş'le ilgili olmasın. Dışişleri Bakanı ve Gizli Servis Başı olarak çok iyi birini seçmişim. Hala bu kaleyi ele geçirmeyi hayal ediyor musun? Kadeş'te büyük bir zafer elde ettik. Ama bu Hitit kalesi hiç zarar uğramadan yerinde duruyor ve bizi küçük düşürüyor. Canı sıkılan Avşa, kulpları ceylan vücudu biçimindeki iki gümüş kupaya parlak renkli çok güzel bir kırmızı şarap boşalttı. Kadeş konusunun kapanmayacağını tahmin ediyordum. Benim tanıdığım Ramses başarısızlığın gölgesine bile tahammül edemez. Evet, bu kale bize kafa tutuyor. Evet, bu kale bugün eskisinden de güçlü. İşte bu nedenle onu Güney Suriye'deki egemenliğimiz altındaki toprakları tehdit eden bir yer olarak kabul ediyorum. Gelecekte bize karşı yapılacak saldırılar Kadeş'ten başlayacak. Yürüttüğün mantık ilk bakışta kusursuz görünüyor. Ama sen aynı şekilde düşünmüyorsun. Ayrıcalıklı konumundan memnun, sakin ve göbekli bir dışişleri bakanı senin önünde yerlere kapanır ve şöyle bir konuşma yapardı. Büyük Ramses, kolları güçlü, ileriyi gören kral, Kadeş'i fethetmeye gidin. Ve bu bakan zavallı bir budala olurdu. Bu fetihten neden vazgeçmek gerekiyor? Senin yüzünden Hititler yenilmez olmadıklarını keşfettiler. Orduları hiç kayıp vermiş olmasa da zihinleri karmakarışık. Muvattalis ülkesine çok kolay bir istila ve ezici bir zafer vaat etmişti. Şimdi ordularının asıl mevzilerine çekilişini haklı göstermeye çalışırken çok güçlük çekecek. Ayrıca başka bir çatışma patlak verdi. Oğlu Urhiteşup ile kardeşi Hattuşil arasındaki taht kavgası. Hangisinin kazanma şansı daha fazla? Önceden tahmin etmek imkansız. İkisinin de elinde etkili silahları var. Muvattalis'in düşmesi yakın mı? Bence evet. Hitit sarayında kolaylıkla adam öldürülür. Savaşçı biri toplumda yenme yeteneği olmayan bir şef yok edilmek zorundadır. Şimdi Kadeş'e saldırıp ele geçirmenin tam zamanı değil mi? Şayet Hitit İmparatorluğunu temelinden yıkmak bizim çıkarımız olsaydı, evet, tam sırasıydı. Ramses, arkadaşı Aşağı'nın ince zekasına ve dobra karakterine alışıktı. Ama bu kez şaşırdı. Bizim dış politikamızın ana hedefi bu değil mi? Artık pek emin değilim. Şaka yapıyor olmalısın. Verilecek olan karar binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacaksa şaka yapmak bana zevk vermez. Öyleyse kararımı tümden değiştirebilecek bir haber aldım. Muhbirlerimizden elde edilen birkaç bilgiye dayanan basit bir sezgi. Asur'dan söz edildiğini duydun mu? Hititler gibi savaşçı, ilkel bir toplum. Şu ana kadar Asur, Hitit egemenliği altında bir devletti. Ama Hattuşil koalisyonu kurduğu zaman Asurlularla bu savaşta tarafsız kalmaları için birçok değerli maden verdi. Ve Asurlular bu beklemedikleri zenginliklerini silaha dönüştürdüler. Şu anda Asur'da askerler diplomatlara baskın çıktı. Yakın gelecekte Asya'nın en güçlü devleti, haddiden daha savaşçı ve daha yıkıcı olan Asur olacak. Ramses düşündü. Asur. Yakında Haddi'ye saldıracak duruma gelecek mi? Şimdilik hayır. Ama sonunda bir çatışma bana kaçınılmaz gibi geliyor. Muvattalis neden bu kötülüğün kökünü kazımıyor? Tahtını tehdit eden iç çatışmalar yüzünden korkuyor. Ayrıca onun gözünde Haddi'nin başlıca düşmanı biziz. Peki iktidarı ele geçirmek için can atanların gözünde biz neyiz? Oğul Urhiteşup gerçeği göremeyen bir adamdır. Olabildiğince çok Mısırlıyı kılıçtan geçirerek iki ülkeyi ele geçirmekten başka bir şey düşünmüyor. Hattuşil ona nazaran daha geniş görüşlü. Hitit İmparatorluğu'nun etrafında giderek büyüyen tehlikeyi anlayabilecek durumda. Bana Kadeş'e karşı geniş çaplı bir saldırıyı başlatmamı salık vermiyorsun demek. Çok insan kaybederiz. Hititler de aynı şekilde. Bu durumda gerçek galip Asur olabilir. Elbette sadece bunları düşünmekle yetinmedin. Planın nedir? Benim planım senin doğru olduğunu düşündüğün politikayla çelişeceği için korkarım hiç hoşuna gitmeyecek. Sen yine de söyle. Hititleri Kadeş'e saldırı hazırlığı içinde olduğumuzu inandıralım. Dedikodular, klasik haber çarpıtmaları, sahte gizli dokümanlar, Güney Suriye'de manevralar, bütün bunlarla ben ilgilenirim. Buraya kadar beni fazla şaşırtan bir şey yok. Planın asıl önemli ikinci aşaması bundan sonra başlıyor. İlk aşamada başarılı olursak ben Haddi'ye gideceğim. Ne sıfatla? Pazarlık etmeye tam yetkili olarak gizli görevli. Peki neyi pazarlık konusu edeceksin? Barış'ı majesti. Barış? Hititlerle mi? Asur'un Haddi'den çok daha tehlikeli bir canavar olmasını önlemenin en iyi yolu bu. Hititler asla kabul etmeyecektir. Şayet bana destek verirseniz ben onları ikna edebilirim. Başka birisi bana bu teklifi yapmış olsaydı onu vatana ihanetle suçlardım. Aşağı gülümsedi. Bunu tahmin ediyordum. Ama Ramses'ten başka kim ileriyi içinde bulunduğumuz anın çok daha ilerisini görebilir? Bilgilerimiz sana bir arkadaşa yağ çekmenin affedilmez bir hata olduğunu öğretmediler mi? Ben bir arkadaşa değil, Firavun'a hitap ediyorum. Uzun vadeli düşünmezsek şu an Hititlere saldırmak doğru bir strateji olabilir. Üstelik büyük bir ihtimalle onları yenebiliriz. Ama Asur'un uluslararası alana baskın şeklinde çıkmasını önlemek için stratejimizi değiştirmemiz gerekecek. Seninkisi basit bir sezgi Ayşe. Sen de bunu itiraf ediyordun. Bu meslekte en önemli şey ileriyi görmek ve olacakları herkesten önce sezinlemektir. Bizi doğru karara götüren sezgi değil midir? Seni böyle bir tehlikeye atmaya hakkım yok. Hititlerin ülkesinde geçireceğim günlerden mi söz ediyorsun? Bu ilk kez olmayacak ki. Yeniden onların hapishanelerini ziyaret etmek mi istiyorsun? Tatil yapmak için mükemmel bir yer değil. Ama kaderi zorlamasını bilmek gerekir. Senden daha iyi bir dışişleri bakanı bulamam. Geri dönmek niyetindeyim Ramses. Hem sonra yüksek tabakanın rahat yaşamını çok fazla sürdürmek bana iyi gelmez. Birkaç metresle düşüp kalkmak, onlara güzel elbiseler almak, onlarla gezip tozmak ve onlardan bıkmak. Oysa zihnimi uyanık tutabilmem için bana yeni bir serüven gerekli. Böylesine bir deneyim beni korkutmuyor. Sonuç tehditlerin zayıf yanlarından yararlanmayı ve aramızdaki düşmanlığı sona erdirmek için onları ikna etmeyi başarmak bana düşüyor. Bunun çılgınca bir iş olduğunun farkında mısın Ayşe? Bu projede daha önce hiç denenmemiş bir şeyi yapmanın heyecanı ve bilinmeyenin cazibesi var. Bundan çekici ne olabilir? Yine de sana evet diyeceğime inanmıyorsundur herhalde. Bana evet diyeceğini düşünüyorum. Çünkü sen dünyayı değiştirmekten aciz, güçsüz ve ihtiyar bir hükümdar değilsin. Bizi köle durumuna düşürmek için devletimizi yıkmak isteyen bu barbarlarla pazarlığa oturmam için bana izin ver. Ben güneyde uzun bir yolculuğa çıkacağım ve sen kuzeyde tek başına kalacaksın. Madem ki sen öteki dünya ile ilgileneceksin, bana da Hititleri bırak. 23. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen, kralın oğullarının yüzlerinin sağ tarafında kulak hizasına kadar inen bir saç örgüsü dışında tüm saçları kesilmişti. Kulaklarında küpeler, boyunlarında geniş bir kolye, kollarında bilezikler, bellerinde kırmalı birer peştemal vardı ve ucunda bir deve kuşu tüyü bulunan asaları gururla taşıyorlardı. Ramses, bedensel ve zihinsel yetenekleri göz önüne alınarak seçilen bu delikanlılara ordunun çeşitli birliklerinde kendisini temsil etmeleri görevini vermişti. Hükümdar Kadeş, tehditlerin bir araya getirdikleri koalisyon birliklerinin karşısında askerlerinin gösterdiği korkaklığı unutmamıştı. Kralın oğulları bundan böyle savaş alanlarında hazır bulunarak birliklere moral ve enerji vereceklerdi. Kralın oğulları kuzeye giderek Mısır egemenliği altındaki prensliklerin yönetiminde yer almak üzere hazırlanıyorlardı. Aşağıdan sıkı emirler almışlardı ve bu emirlere harfiyen uyacaklardı. Ramses'in bitmez tükenmez bir enerjiye sahip, üretken bir baba olarak 100 kadar çocuğun dünyaya gelmesine neden olduğu söylencesi şimdiden kulaktan kulağa yayılıyordu. Bu çocuklar hükümdarın benliğinde var olan kutsal gücün açık bir kanıtıydı. Böylece oluşan efsanevi bir soy ağacını heykeltıraşlar taşa kazıyorlar, katipler de büyük bir zevkle yazıya döküyorlardı. Limon ağacının gölgesine oturmuş olan yaşlı Homeros, ak sakalına koku sürüyordu. Siyah beyaz renkli kedisi Hector şişmanlamıştı. Ramses onu okşar okşamaz mırlamaya başladı. Saygısızlığımı bağışlayın majesti ama bana canını sıkkınmış gibi geldi. Kafam meşgul desek daha doğru. Kötü haberler mi var? Hayır. Ama yakın uzun sürecek tehlikeli bir yolculuğa çıkacağım. Yunanlı şair büyük bir salyangoz kabuğundan yaptığı piposunu adaçayı yapraklarıyla doldurdu. Büyük Ramses, şu anda halk sizi bu adla anıyor. İşte ben de az önce şunları yazdım. Tanrıların bahşettiği muhteşem yetenekler göz ardı edilmemeli. Bize bu yetenekleri ancak onlar verebilir çünkü hiç kimse onları kendi kendine elde edemez. Bu konuda kaderci misiniz? Bu yaşa özgü olan bir şey. İlyadan ve Odisem tamamlandı. Sizin Kadeş'teki zaferinizi dile getiren şiiri de bitirdim. Artık bana adaçayı tüttürmek, anason kokulu şarap içmek ve bedenimi zeytinyağıyla ovdurmak kalıyor. Eserinizi bir kez daha okumak istemez misiniz? Sadece sıradan yazarlar cümlelerinin aynasında kendilerini seyretmekten hoşlanırlar. Bu yolculuğa neden çıkıyorsunuz majesti? Babam bana sık sık Abidos'a git ve bu tapınağa göz kulak ol demişti. Onun buyruklarını ihmal ettim ve şimdi kendimi bu tapınakla meşgul olmak zorunda hissediyorum. Daha fazlasının olduğunu sanıyorum. Seti, Firavun kimdir sorusuna, ulusunu mutlu kılan insandır yanıtını verdi. Bu nasıl sağlanır? Temel yasa ve tanrılar için yararlı davranışlarda bulunup bunun karşılığından insanların da pay almasını sağlayarak. Böyle davranmanızı size kraliçe salık verdi değil mi? Onunla birlikte çok ihtiyacımız olan enerjiyi üretip Mısır'la Nubya'yı felaketten koruyacak bir yapıt inşa etmek ve bu yapıtı ona adamak istiyorum. Yeri seçildi mi? Nubya'nın ortasında. Tanrıça Hathor varlığıyla bize Ebu Simbel adındaki yeri gösterdi. Buradaki kayaların içinde yeniden doğan yıldızların kraliçesi bize aşkının sırrını açıkladı. Ben de böyle bir aşkı Nefertari'ye sunmak istiyorum. Böylelikle o da sonsuza dek Ebu Simbel'in kraliçesi olarak anılacak. Sakal tıraşı olmamış dağınık saçlı bir aşçı yere bağdaş kurup oturmuştu ve bir kazın piştiği mangal ateşini palmiye dalıyla yelliyordu. Kazı gagasından ve boynundan geçen bir şişe takmış ateşin üzerine koymuştu. Kaz pişince başka bir ördeğin tüylerini yolup içini temizleyecek, kafasını, kanatlarının ucunu ve ayaklarını kesecek ve yavaş ateşte kızarması için şişe geçirecekti. Soylu bir hanım seslendi. Bütün hayvanların satıldı mı? Hemen hemen hepsi. Size bir ördek ısmarlasam onu bana hemen hazırlar mısınız? Elimde çok iş var. Ramses'in ablası Dolant, elbisesinin kaymakta olan sol askısını kaldırdı. Sonra aşçının ayaklarının dibine istediği kızarmış ördeğin karşılığında bir bal kavanozu koydu. Kılığın pek inandırıcı olmuş Şener. Bana tam burada randevu vermemiş olsaydın seni tanıyamazdım. Önemli sayılacak bilgiler edindin mi?
Sanırım.
Kralla kraliçe çiftinin büyük toplantısına katıldım. 2 saat sonra gel. Sana ördeğini verecek ve dükkanı kapayacağım. Peşimden gelirsin. Seni Ofir'e götüreceğim. Büyük depoların bulunduğu bölgenin sınırında kurulmuş olan aşçı ve kasaplar mahallesi ancak gece olunca sessizleşiyordu. Bu saatlerde ziyafetlerde yenmek üzere hazırlanmış güzel et parçalarını teslim etmek için zenginlerin villalarına koşuşturan birkaç çıraktan başka ortalıkta kimse olmazdı. Şenar küçük, tenha bir sokağa saptı. Maviye boyalı alçak bir kapının önünde durdu ve kapıyı aralıklarla 4 kez vurdu. Kapı açılır açılmaz Dolant hemen içeri girmesini işaret etti. Uzun boylu esmer kadın biraz çekinse de kendini zorladı ve istenileni yaptı. Burası alçak tavanlı, içi sepetlerle dolu bir yerdi. Şenar kapıyı kapattıktan sonra döşemedeki küçük kapağı kaldırdı ve ablasıyla birlikte tahta merdivenden mahzene indi. Dolant Ofir'i görünce yere kapandı ve büyücünün eteğini öptü. Sizi bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyordum. Tekrar geleceğime dair söz vermiştim size. Güneş kentinde düşünerek geçirdiğim günler yarın bu ülkeyi yönetecek olan tek tanrı Aton'a olan inancımı daha da pekiştirdi. Dolant hayranlık dolu bakışlarla yüzü yırtıcı bir hayvanı andıran büyücüye baktı. Gerçek imanın önderi olan bu adam onu büyülüyordu. Yarın onun gücü halka yol gösterecek, Ramses'i devirecekti. Ofir derinden gelen tatlı bir sesle "Yardımınız bizim için çok değerli," dedi. "Siz olmasaydınız herkesin nefret ettiği bu dinsiz zorba hükümdarla nasıl savaşırdık?" Ramses artık benden kuşkulanmıyor. Mahkemede Musa'nın lehinde tanıklık etmem nedeniyle bana yeniden güven duyduğundan bile eminim. Kral hangi amaçları güdüyor? Kuzeydeki prensliklerin yönetimini aşağının emrinde hareket edecek olan kral oğullarına emanet etti. Şenar, "Ah şu lanet diplomat," diye kükredi. Beni aldattığı yetmiyormuş gibi bir de benimle alay etti. Yakında öcümü alacağım. Onu ayaklarımın altında çiğneyeceğim. Ofir kuru bir ifadeyle "Yapacak daha acil işlerimiz var," dedi. "Dolant'ı dinleyelim." Ramses'in ablası önemli bir rol oynadığı için gurur duyuyordu. Kral ve kraliçe çifti uzun bir yolculuğa çıkacak. Nereye gidecekler? Yukarı Mısır'a ve Nubya'ya. Yolculuğun nedenini biliyor musunuz? Ramses kraliçeye olağanüstü bir armağan vermek istiyor ve bu armağanın bir tapınak olacağı sanılıyor. Yolculuğun tek nedeni bu mu? Firavun kutsal güçleri yeniden canlandırmak, onları bir araya getirmek, enerjilerini çoğaltmak ve Mısır'ın üzerine koruyucu bir ağ germek istiyor. Şener sırıttı. Benim sevgili kardeşim yoksa aklını mı kaçırdı? Dolant, hayır diye karşı çıktı. Görünmez düşmanlar tarafından tehdit edildiğini biliyor. Tanrılara başvurarak kuşkulandığı düşmanlara karşı savaşmak için görünmez bir ordu kurmaktan başka çaresi yok. Şenar, aklını kaçırmış ve giderek çılgınlık batağına saplanıyor, dedi. Tanrılar ordusu ha? Doğrusu çok gülünç. Kralın kardeşi Ofir'in buz gibi bakışlarının üzerinde hissetti. Ofir, Ramses tehlikenin farkına vardı, dedi. Ama yine de onun... Şenar sözünü hemen kesti. Büyücüden yayılan korkunç öfkeyi içinde hissetmişti. O anda Libyalı'nın gizli güçlere sahip olduğundan hiç kuşkusu kalmadı. Ofir Dolant'a küçük Kaha'yı kim koruyor diye sordu. Yılan oynatıcısı Sito. Bilgilerini Ramses'in oğluna aktarıyor. Çocuğun çevresini her türlü saldırıdan koruyacak güçlerle çevirdi. Ofir, yılanlar yeryüzünün büyüsüne sahiptirler, dedi. Yılanlarla haşır neşir olanlar bu büyüyü bilir. Yine de çocuğun fırçası sayesinde kurdukları bu savunma sistemini yıkmayı başaracağım. Ama önceden tahmin ettiğimden daha uzun bir zamana ihtiyacım olacak. Dolant'ın yüreği, Kaan'ın görünmeyen güçlerin savaşından zarar görmesi düşüncesini isyan etti. Ama aklı büyücünün stratejisine uydu. Bu saldırı Ramses'i zayıflatacak, Kaan'sını küçültecek ve belki de onu tahttan feragat etmeye kadar götürecekti. Saldırı ne kadar zalimce olursa olsun Dolant buna karşı çıkmayacaktı. Ofir, artık ayrılmamız gerek, dedi. Dolant büyücünün elbisesine yapıştı. Sizi tekrar ne zaman göreceğim? Şenar'la ben bir süre başkentten ayrılacağız. Uzun süre aynı yerde kalmamız tehlikeli olabilir. Dönüşümüzden ilk sizin haberiniz olacak. Bu arada siz gerekli bilgileri toplamayı sürdürünüz. Dolant, gerçek imanı yaymaya devam edeceğim, dedi. Ofir küçümseyici bir gülümsemeyle en önemli mesele bu mu, diye mırıldandı. 24. Musa'nın aklanmasını kutlamak için Yahudi tuğlacılar oturdukları mahallede büyük bir şölen düzenlemişlerdi. Üçgen biçiminde ekmekler, güvercin yahnileri, bıldırcın dolmaları, incir kompostosu, sert şarap ve serin biralar, Yahudilerin en sevilen adamı haline gelen Musa'nın adını gece boyunca birçok kez bağıra bağıra tekrarlayan konuklara sunulmuştu. Gürültüden yorulan Musa, yokluğunun fark edilmeyeceği bir anda şölen alanından uzaklaştı. Yalnız kalmak, yapmak zorunda olduğu mücadeleleri düşünmek ihtiyacını duyuyordu. Tüm Yahudi halkının Mısır'dan ayrılmasına izin vermesi için Ramses'i ikna etmek o kadar kolay olmayacaktı. Böyle olmakla birlikte Musa, Yahova'nın ona verdiği görevi her ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek zorundaydı. Bunu yapabilmek için gerekirse dağları bile yerlerinden oynatacaktı. Musa, mahallelinin kullandığı değirmen taşının kenarına oturduğu sırada iki bedevinin kendisine doğru geldiğini gördü. Bunlar kel kafalı, sakallı Amos ile sıska düştü. "Burada ne işiniz var?" "Amos, biz de bu büyük sevince katıldık," dedi. "Güzel bir gün değil mi? Siz Yahudi değilsiniz. Size müttefikiniz olabiliriz. Size ihtiyacım yok." "Kendi soydaşlarının gücünü abartmıyor musun? Silah olmadan düşlerini gerçekleştiremezsin." "Ben de bazı silahları kullanacağım ama sizinkileri değil." Baduş araya girdi. "Şayet Yahudiler Bedevilerle birleşecek olurlarsa gerçek bir ordu oluştururlar." "Niye yarayacak bu ordu?" "Mısırlılarla savaşıp onları yenmeye yarayacak. Tehlikeli bir düş." "Sen Musa, bizi eleştirmeye nasıl cesaret ediyorsun? Sen ki halkını Mısır'dan çıkarmak, Ramses'e kafa tutmak ve kendini bu ülkenin yasalarının üstünde görmek istiyorsun. Asıl tehlikeli düş bu değil mi? Benim projelerimden kim söz etti sana?" "Bunu bilmeyen bir tek tuğlacı bile yok. Hatta sizin savaşçı tanrı Yahova'nın isyan bayrağını çekeceğiniz ve iki ülkeyi zapt etmek niyetinde olduğunuz söyleniyor. Büyük bir proje günlük hayatlarını alt üst ettiği zaman insanlar çılgınca şeylerden söz etmeye başlarlar." Badüş'ün kurnaz bakışlarında kötü niyetli bir parıltı belirdi. "Yine de Yahudilerin Mısır yönetimine karşı baş kaldırmasını düşündüğüm bir gerçek. İkiniz de yolumdan çekilin." "Amos, hata yapıyorsun Musa," diye ısrar etti. "Halkın sonunda savaşmak zorunda kalacak. Bu konuda onların hiç deneyimi yok. Biz onları yetiştirebiliriz. Gidin, beni rahat bırakın da düşüneyim. Nasıl istersen, biz yine geleceğiz." Meba'dan aldıkları yolculuk izniyle sıradan köylüler gibi serbestçe dolaşan iki bedevi, Pir Ramses'in güneyinde bir tarlada mola verdiler. Tatlı soğan, taze ekmek ve kurutulmuş balıktan oluşan azıklarını yemeye başladıklarında iki adam yanlarına oturdu. Ofir, "Görüşmeniz nasıl geçti?" diye sordu. Amos düşüncesini saklamadı. "Bu Musa dik kafalının teki." "Şenar, onu tehdit edin," dedi. "Hiçbir işe yaramaz. Deli saçması projesini başlatmasını beklemekten başka çare yok. Nasıl olsa öyle ya da böyle bize ihtiyacı olacak. Yahudiler onu kabul ettiler mi?" "Aklanması onu kahramanlık mertebesine çıkardı. Ve tuğlacılar Musa'nın eskiden olduğu gibi haklarını koruyacağına inanıyorlar." "Projesini nasıl karşılıyorlar?" "Karşı çıkanı çok ama bağımsızlığı düşleyen bazı gençlerin kanı tutuşuyor.